أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. Çok kıymetli, çok değerli dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak yüreklerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, ülkemizi, İslam alemini feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle, lütfuyla, ihsanıyla doldursun. Kıymetli hocam, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah, Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sıhhat ve afiyette hem sizleri hem bizleri hem de çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimizi devam ettirsin inşallah. Muhterem dinleyenlerimiz, bilindiği üzere ve takip eden kardeşlerimizin bildiği üzere biz Murat Kaya Bey hocamızla birlikte yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den daha ziyade ahkam ihtiva eden ve hayatımızın içinden olaylara, meselelere ışık tutan, yol gösteren ayet-i kerimeler, gerçi bütün ayetler böyledir ama daha yakından bize ışık tutan, günlük hayatımızda, ticaretimizde, aile hayatımızda, beşeri münasebetlerimizde bize yol gösteren ayet-i kerimeleri alıyor ve onlar üzerinde tefsir yapmaya çalışıyoruz. İlgili kaynaklardan istifadeyle o ayetler bize neler söylüyor, o ayetleri nasıl anlamalıyız, nasıl yaşamalıyız, nasıl onları hayatımıza tatbik etmeliyiz, bunun üzerine durmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah bugün Nur suresinden bazı ayetlere gelmiş olduk. Kur'an-ı Kerim'de 24. sırada yer alan 64 ayetten oluşan Medine'ye inmiş olan bir sure, Nur suresi. İsmi zaten Nur. Yani parlak demek, nur demek, aydınlık, ışık demek. Böyle bir isim almış. Tabi böyle isim almasının bazı sebepleri vardır şüphesiz. Özellikle 35. ayet-i kerimede Yüce Rabbimizin Allahu nuru semavati vel art, Allah göklerin ve yerin nurudur diye bir ayet, evet, bulunuyor. Orada Cenab-ı Hakk'ın nurunun örneği, misalleri anlatılıyor. Dolayısıyla o ayetin hareketle böyle bir isim almış olabilir. Ama müfessirlerimiz bununla birlikte sureye Nur ismi verilmesinin ihtiva ettiği hükümlerle iffet ve namusların, soyların korunmasını garantiye aldığı için, yani adeta bizim aile hayatımızın, iffetimizin, namusumuzun nur gibi olması,
alnı açık,
tertemiz olması, tertemiz, yüzümüzün, alnımızın açık, yüzümüzün ak olması,
evet,
yani insanların alınlarını açık, yüzlerini ak eden, ne mutlu yüz akıyla ahirete, evet, göçebilenlere dediği gibi, Musa Efendi Hazretleri'nin dediği gibi, insanların tertemiz bir hayata sahip olması, tertemiz bir şekilde Rablerine kavuşmalarını sağlayacak hükümler ihtiva etmesinden dolayı bu sureye efendim nur ismi verilmiştir diye söyleniyor. Bunun da diyor sağlanması ancak diyor Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere vahyettiği ayetlerle mümkündür. Allah kendi sehavetinin feyzinden vaalın üzerine akıtmış olduğu rahmetiyle mümin kullarının kalpleri adeta bir nura çevirmektedir. Evet. Böyle bir hocam, bir müfessirimiz tevcitte bulunmuş.
Çok güzel hocam.
Evet.
Yani zaten aileden bahsediyor. Toplumun temel taşı, temel yapısı aile. Önce fertten. Fert tertemiz olunca aile temiz oluyor. Aile sağlam olunca toplum sağlam oluyor. Demek ki bu vahiylerle, bu Nur suresine gelen vahiylerle gelen hükümlerle amel edince insan da temiz oluyor. Toplumda, ailede huzur, rahat oluyor yani. Öyle olmazsa da işte bir perişanlık başlıyor. Aileden, toplumdan, fertten bütün her tarafta bir sıkıntılar, üzüntüler olabiliyor, feryatlar. Bu sebeple hayatı nurlandırmak için, rahat bir hayat için bunlara, bu hükümlere ihtiyaç var. Bu surede bildirilen hükümlere.
Müfessir Kurtubi hocam şöyle diyor. Bu surenin diyor zikrettiği hükümlerin gayesi temiz bir neslin vücuda gelmesidir. Bu yüzden Hazreti Ayşe buyuruyor ki hanımlarınızı evlerinize getirmeden önce Nur suresini okutun, öğretin, yuvanızı sonra kurun.
Evet. Önemli hükümler, aileyle ilgili hükümler olduğu için herkes bilecek. Yani hükümlerde bazen mesela zina ile ilgili hükümler çok ağır olduğu için tam caydırıcı bir şekilde. İnsanlar ondan cayınca, korkunca tabii ki temiz kalmışlığı. Korkuyla bazen sopa cennetten çıkmıştır derler hocam. Bazen korku insanı evet. Hizaya getiriyor.
Ama ona da diyorlar ki iyi bir şey olsa cennete çıkmazdı. Kovulmazdı diye.
Evet. Kovulmuş ama epey iş de yapıyor demek ki. Bazen sevgiyle, teşvikle yaptıramadığın şeyleri korkuyla yaptırıyorsun insanı. Sonra da iyi ki korkmuşum diyor. Yani korkmuşum da rahatlamışım. Hani ayetler var ya hocam. Cennette hesabı verince, kıyamet günü hesabını veren müminler sevinç içerisinde ailelerin yanına dönüyorlar. Biz diyorlar dünyada korkardık. Müşfikin. Biz dünyada korkardık.
İnne künne min kablihi müşfikin.
Biz dünyada korkardık ama bak şimdi nasıl sevindik, rahatladık diye. Bir de bunun tersi var. Kafirler, siz dünyada hiç korkmuyordunuz. Onlar için de öyle bir var. Dünyada korkmuyordunuz. Biz istediğimizi yaparız diyordunuz. Şimdi de bu sefer tersine döndü. Orada korkmaya başlıyorlar. Onun için dünyadaki bu korkular biraz faydalı. Müslümanların korkması, Allah'tan korkması, ahiretten korkması. Bu korkular onu hizaya getirmesi açısından önemli oluyor. Faydalı oluyor yani. Bu depremde falan olunca bakıyorsun insanlar tövbeye sarılıyorlar. Tamam diyorlar ya Rabbi bir daha yapmayacağız tövbe diye. Deprem olduğu zaman hocam 99 depreminde epey bir ay falan sabah namazına camiler bayağı doluydu. Öyle devam etti yani. Sonra yavaş yavaş insanlar unutmaya başladılar. Zayıflamaya başladı. Onun için bu ayet-i kerimeler aileyle ilgili, fertle ilgili çok önemli hükümler var demek ki bu surede.
Hocam şöyle özetleyecek olursak surede ele alınan konuları ki buyurduğunuz gibi merkezde aile var. Yani ferdin ve ailenin korunması, temiz tutulması. Şöyle aile ile ilgili hükümleri İslam'ın aile sistemini ele alıyor. Nur suresi ağırlıklı olarak. Bu mevzu sınırlar içinde yabancı bir eve girerken izin istemek konusu.
Çok önemli.
Tabii,
mahrem bölgesi
mahrem insanların. Bölgesi insanların. Erkeklerin yabancı kadınlara, kadınların da yabancı erkeklere bakmaları ile ilgili
evet,
hükümler.
Gözlerin korunması.
Gözlerin korunması, yine haramdan korunma. Yine erkeklerin kadınların iffetlerini muhafaza etmeleri, edep yerlerini. Birbirlerinin mahremi olmayan kadın ve erkeklerin bir araya gelmemeleri. Yani bununla ilgili ihtilatla alakalı hükümler. Görüşüp konuşmamaları. Bütün bunları ele alıyor. Müslüman bir aile için uygulanan örtünme ve manevi temizlik gibi aile ve cemiyeti ahlaksızlıklardan koruyarak ıslah olmanın vesile olacak hükümleri beyan ediyor.
Hem gerçekten iffet koruyor hem de masum insanlara iftira, iffet iftirası atmayı da yasaklıyor değil mi?
Yasaklıyor.
Yani hem gerçeğinden hem iftirasından hepsinden korumayı garantiye almış.
Yine aile hayatıyla ilgili olarak zina ve zina iftirasının cezaları. Erkeğin bizzat kendi karısını suçla fahişelikle itham etmesinin cezası, mülahane diye bir olaydan bahsediliyor. Bu hükümlerin konmasındaki kasıt toplumun anarşiden, fesattan, haysiyetsizlik ve şerefsizlikten, neslin bozulmasından korunması. Dolayısıyla bu süre gerek namus gerek şeref bakımından aileye gelecek tehlikeleri önleyici ahlak hükümler ve din hükümler ihtiva ediyor.
Evet.
Yüce Rabbimiz bu Nur suresinde öyle ayet-i kerimeler işte bir kısmını ele almaya çalışacağız. Öyle ayet-i kerimeler, öyle hükümler, öyle ilahi lütuflar diyelim, beyanlar var ki orada hem ferdi, hem aileyi, hem toplumu her türlü menfi şeylerden, evet, ahlaki zafiyetlerden, şuradan buradan korumayı, temiz tutmayı hedef alan bir sure olarak hocam gözüküyor Nur suresi.
Hazreti Ayşe validemiz hani kadınlara öğretin diyor ama aslında erkeklere de herkese öğretmek gerekiyor.
Niye hocam, kadınlara da erkekler bunu bilmesi lazım.
Ama bugün artık evet, öyle olmadığı için erkek kadın herkese.
Erkekler bilmesi lazım geliyor için yani, evet, kadınlar da normalde bilsinler. Onlar biliyorlar da evet, özellikle onlar da bilsinler.
Şimdi şaşırıyor adam, diyor hangi çağda yaşıyoruz diyor, sen hiç işte başka bir arkadaşın yok mu, kız arkadaşın yok mu falan. Bunu şimdi normal göstermeye çalışıyorlar ya hocam. İşte gençler mesela baktığında işte hiç kızla bir arkadaş olmadım, gezmedim, tozmadım, elini tutmadım deyince inanamıyor bazı insanlar. Ya nasıl olur falan diye. Çünkü demek ki o kadar uzak kalmış, o kadar bu hükümlerden cahil kalmış. Bunların acı akıbetinden, büyük günah oluşundan. Bunları ta böyle gençken, gençlikte bütün herkese öğretmek lazım. Nedir, ne değildir? Nasıl ortamlarda bulunabilir insan? İşte okullarda sınıflar karışık bakıyorsunuz. İş yerlerinde iş yerleri karışık. Sokaklar öyle zaten. Otobüsler öyle, dolmuşlar öyle.
Şimdi adam hocam iş yerinde sabahtan akşama kadar saat 8'den 9'a akşam 6'ya kadar gibi yabancı hanımların olduğu yerde oturuyor.
Evet.
Girerken, çıkarken efendim öyle akşama kadar yabancı bir erkek, yabancı bir kadın aynı yerde, aynı ortamda. Gözünü tutsa nasıl tutacak?
Evet.
Otururken, kalkarken bir de ortak çalışma evet, şeyleri de oluyor.
Evet.
Diyelim ki aynı diyelim ki işte firmada, aynı şirkette, aynı iş ortamında yani ortak yapacakları işler de olabiliyor. İşte
evet,
bakacak, bakamıyor, tutacak, tutamıyor falan böyle. Yani ortamlar insanı yani eğer Müslümansa insan, imanı varsa o çok zor, müşkil durumda bırakıyor. Çok müşkil durumda bırakıyor. Yani insan evet, Müslümansa, imanı varsa ve Allah'tan korkusu varsa. Azsa o insanı daha farklı böyle şeylere, günahlara yönlendiriyor. Böyle bir kaygısı yoksa, dini bir kaygısı yoksa daha farklı ilişkiler gelişmeye evet, başlıyor falan böyle. Ama çok zor bir şey bu. Çok ağır bir şey. Yani bir tarafta Rabbimizin böyle emirleri olacak. Evet. Haramlar, helaller, ihtilatlar, şunlar bunlar. Bir tarafta da iş ortamlarının, çalışma ortamlarının böyle kişiyi hep böyle kötülüğe sevk edici, zorlayıcı bir özellik taşıyacak var. Bunlar herhalde bu dünyanın en büyük imtihanlarının bir tanesi olması lazım.
Ulaşım vasıtaları hocam, dolmuşlar otobüsler. Bazen zaman zaman haberlerde çıkıyor işte otobüsler ayrılsın, pembe otobüs, pembe dolmuş, hani kadınlara ayrı, erkeklere ayrı olsun falan. Hemen hop ayağa kalkıyor insanlar.
Ankara'da bu uygulaması yapıldı.
Öyle mi hocam? Evet. Devam ediyor mu acaba?
Taksiler özellikle. Evet. Bayanlara özgü taksiler ve bayan şoförler.
Evet.
Yani sonra otobüslerle ilgili de böyle bir uygulama ama çok yaygınlaşmaya tahmin ediyorum.
Yani otobüs, koca otobüs yarıdan bölünse bir ikisi de kapı var zaten. Yani ailecek gider insan için dersin ki hani ayrı olsa arabalar zor olur ama aynı arabada ön tarafa birisi biner, arka tarafa birisi biner. Böyle rahat bir ortamda gider gelir ama öbür türlü işte birbirlerine sürtüne dayana.
Hele İstanbul dolmuşlar hocam.
O da dolmuşlar.
İstanbul dolmuşlar yani dolmuş mu, boşalmış mı yani böyle.
Evet.
Bir istif hocam, istif.
Evet evet. Yani büyük problemler ama insanlar da ne, yani bunu söyleyince de ya siz hangi çağda yaşıyorsunuz? Bu çağda bu olur mu falan.
Hocam İstanbul'da yaşıyoruz.
Demeye başlıyor.
30 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. Yani İstanbul dünyanın en büyük metropollerinin bir tanesi.
Evet.
İşte kalabalık 20 milyon şehir, otobüsünü biliyoruz, taksisini biliyoruz, işte şeylerini biliyoruz yani o kadar da çok dünyaya kapalı
uzaydan gelmedi
değiliz yani.
Değiliz ama
odaklara değiliz
size Cenab-ı
gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor yani insan bazı şeyleri yapmak isterse
evet,
onu başarabilir, yapabilir
evet,
çok da kolay yapabilir yani hocam. Burada problem şu,
niyet
problem biz Allah'a kul olmayı istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bu soruyu sormamız lazım. Yani bizim derdimiz, diyelim ki şahıs olarak, idareci olarak, toplum olarak, ya yani bizim böyle bir derdimiz var mı?
Var mı, yok mu?
He, onu bir daha sorgulayalım. Evet. Ya Rabbi, biz sana kul olmak istiyoruz.
Evet.
Biz bu hayatta وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyorsun. Zariyat 56. ayet-i kerimede. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyorsun. Biz de bunu biliyoruz zaten, öğrendik. Bizim niyetimiz ya Rabbi senin razı olacağın bir kulluk yapmak. Ne dersen onu yapacağız.
Evet.
Ey Allah'ım ya Rabbi niyet ettik kul olmaya.
Bu kolay görünüyor ama çok zor bir seviye herhalde.
Ya hocam yani bu başka ne yaparız?
İşin bittiği yer.
Ölüm de var, ahiret de var, ona inanıyoruz. Evet. Oturuyoruz diyoruz ki bizim derdimiz Rabbimizi razı edecek
bir kul olmak.
Bir kul olmak. Gerçi Rabbin rızası aslında bizim de çok büyük menfaatimiz var orada.
Yani evet.
İffettir, temizliktir, refahtır, huzurdur. Bütün güzellikler aslında Allah'ın emrini yapmakta.
Evet.
Bunu her Müslümanın bulunduğu mevkide bunu sorgulaması lazım. Yani biz Allah için neler yapabiliriz dediğimiz zaman öyle biz uzaydan falan gelmiş değiliz. Bunların hepsi çok rahatlıkla olabilecek. Ve olduğu zaman da bunun mutluluğunu, güzelliğini doya doya yaşayabileceğimiz bir dünya kurulmuş olacak.
Evet.
Buna karar vermemiz lazım. Mesele bu hocam.
Adam konuşmaya başlayınca biz de Müslümanız ama diye başlıyor ama evet. Yaptığı işler hep Allah'ın düşmanı. Hani felemme tebeyyene ennehu adümün lillah.
Teberra minhu.
Yani Allah'a düşman olduğunu anlayınca diyor. İşte demek ki öyle insanlar var hakikaten. Allah'ın bir emri deyince ya bu Allah'ın emri mi değil mi onu hiç sorgulamadan daha baştan.
Ama.
Bu çağdaşlığa aykırı. Bu işte efendim yok. Şuna aykırı, buna aykırı hemen düşmanlığa başlıyor. Ama söyle konuşurken de biz de Müslümanız diyor. Onu da bırakmıyor bir tarafta yani. Biz yani Müslüman, İslam düşmanıyız, Allah düşmanıyız demiyor ama ağzı bir şey söylüyor. Eli ayağı başka şey söylüyor. Yani hareketleri başka şey söylüyor. Böyle o buyurduğunuz şey en önemli şey demek. Yani ben Allah'a kul olmaya niyet ettim. Niyet ettim kul olmaya diyebilsek herhalde işin başı orası. Oradan sonra gerisi kolay. Çözülecek yani peşinden iyi gelecek. Ama onu diyemeyince hep böyle haramlarla iç içe yaşıyoruz. Bir türlü kurtulamıyoruz haramlardan. Sonra da normal görmeye başlıyoruz onları.
Geçen bir arkadaş havaalanındayız. Yolculuğumuz sırasında orada oturduğumuz yerden reklamlara bakıyoruz. Yani oradaki reklamlar büyük dev ekranlarda gösterilen yine reklamlar. Sonra oradaki işte yiyecekler, içecekler, diğer teşhir edilen ürünler. Sonra öyle bir 5-10 dakika falan baktı. Dedik ya Allah razı olsun. Şurada yani Allah'ın razı olacağı, Allah'ın seveceği ne var?
Ne var? Evet.
Bak saatlerce bu reklamlar gösteriliyor. Saatlerce böyle nedir? Hangisi? Tepeden tırnağa kadar yani insana böyle bir Allah hatırlatacak, ahiret hatırlatacak. İnsana kulluğunu hatırlatacak, insana bir o yani kalbine, maneviyatına hitap edecek hiçbir şey yok.
Evet.
Tamamen böyle nefsani bir hayatın tezahürleriyle dolu bir dünya. Ya havaalanında bir yer. Evet. Tabii onun sadece oradan dünya, orada sınırı değil. Yani nereye gitsen orada hep nefsi hitap eden, hep nefsin adi arzularını kamçılayan, hep böyle onu dünyaya çeken, ahireti unutturan, ölümü unutturan böyle bir dünyayla karşı karşıyayız. Dünyayla karşı karşıyayız. Yani tabii ya, çok zor bir şey. Yani bir taraftan ölüm diye bir gerçek var. Bir taraftan Cenab-ı Hak bizi kulluğa davet ediyor. Bir ahiret hesap diye bir korkumuz, endişemiz var. Cennet, cehennem diye bir nihai hedef var. Fakat öyle kurgulamış bir dünya ki insanın tamamen bütün bunlar sanki yokmuş gibi
ya.
Davranan ve insanı böyle davranmaya sevk eden bir dünyayla kuşatılmış durumdayız.
Evet.
Dolayısıyla bu böyle bir dünyada hakikaten Müslümanın demek imtihanı
büyük
olacak. Diğer insanların da problemi çok büyük demektir.
Evet.
Yani bu gaflet içinde olan insanlar da onlara uyanması lazım.
Evet.
Onların da
büyük bir uçuruma doğru gidiyor belki. Farkında değil.
Evet, farkında değil. Onlara dikkat edilmesi lazım, uyanması lazım.
Evet.
Tarzında.
Mutlu olmaya çalışıyor. Mutluluk bu gidişte zannediyor ama halbuki çıkış gittiği yer uçuruma gidiyor. Yani.
Evet, evet. Bu gidişin sonu ne olacak? Bunu düşünmek lazım.
Evet.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman işte açtık Nur Suresi'ni. Şimdi buradan efendim Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okuyacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'in, Yüce Kitabımızın anlattığı, dedikleri, yani bizden istediği, bize öğrettiği hayat tarzı, yani bakıyorsun ki işte yürürlükteki hayatla bu hayat birbiriyle çelişiyor. Yani uygun tarafı yok, öyle söyleyeyim. Tepeden evet. tırnağa kadar tamamen farklı zıt, kurgulanmış, evet. zıt kurgulanmış bir hayat tarzıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Şimdi kıymetli hocam, bu Nur Suresi'nin ilgili gereği bilgiler verdikten sonra şöyle ilk ayetlerden başlayarak bakalım Yüce Rabbimiz burada neler buyuruyor, hangi düzenlemeleri getiriyor, onu izah etmeye çalışalım. Buyurun, birinci ayetten başlayalım.
Estağfirullah. Suretun enzelnâhe. Bu öyle bir surettir ki şerefli, yüce bir surettir. Çünkü biraz önce bahsedildiği gibi çok önemli konular, önemli sonuçlar doğuran bir sure. Önemli bir sure, değerli bir suredir. Enzelnâhe, biz onu indirdik. Cenab-ı Hak Resulüne indiriyor, vahyediyor. Ve faradnâhe, onu farz kıldık. Yani bu suredeki emirler, hükümler, Cenab-ı Hak hükmediyor bunları. Farz kılıyor kullarına. Bu hatta bu faradna kelimesinden hareketle mi hocam? Bu surede hiç mensuh ayet yoktur. Hepsi geçerlidir. Bu suredeki hükümler gibi böyle görüşler de var tefsircilerin. Ve enzelnâ fîhe, bu surede indirdik ayetin beyine, çok açık ayetler. Son derece açık ayetler indirdik. Leallekum tezekkerûn, düşünesiniz, ibret alasınız, öğüt alasınız diye, bu şekilde hayatınızı tanzim edesiniz diye açık açık ayetler indirdik.
Bir ayet kelimesinin beyinat diye bir sıfatı zikrediliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler var. Müteşabih ayetler, yani manası hemen kolay anlaşılmayan, kapalı olan, anlamak için üzerine çok durmak gereken ve herkesin anlayamayacağı, ancak daha yüksek rütbeli ilim ehlinin anlayabileceği veya hiç anlayamayacağı böyle ayet-i kerimeler var Kur'an-ı
evet,
Kerim'de.
Evet.
Müphemler var, mücmeller var. Fakat burada Nur Suresi'nin özellikle beyinat evet. olan ayet-i kerimeler herkesin anlayabileceği. Yani Cenab-ı Hak işte kötülük yapmayın diyor, gözünüzü koruyun diyor. Aile içerisinde şunlara şunlara dikkat edin diyor. Yani normalde konuşulan sözleri anlayabilecek herkesin, yani 7'den 70'e herkesin anlayabileceği açık ifadeler var. Evet. İfadeler var. İşte aile içerisinde şöyle davranın diyor. Kadın işte mahremine karşı şöyle davransın diyor. Damahreme şöyle davransın diyor. Evlilikle alakalı, diğer kula alakalı öyle ayet-i kerimelerin herkesin anlayabileceği, yani izah ettiğin zaman, mealini evet. verdiğin zaman veya güzelce onu izah ettiğin zaman, yani ya ben anlamadım, Cenab-ı Hak benden işte izinsiz eve girmeyin diyor.
Evet.
Başkası evi ise oraya izinsiz girmeyin. Kapıyı çalın, müsaade alın, selam verin. Ya bunun anlaşılacak bir şeysi yok.
Evet.
7 yaşında bir delikanlı diye bunu anlatsan, tamam baba der, anladım der.
İzin istemeden girilmez desen.
Girilmez desen. Evet. Gözünü şunlara şunlara bakmaktan gözünü koru desen
evet.
bir 10 yaşında delikanlı rahat anlayabilir.
Doğru.
Dolayısıyla beyinat olması ayetlerin o kadar önemli ayetler bunlar ki, bilinmesi, yaşanması, tatbik o kadar önemli ki, Cenab-ı Hak burada o şeyleri çok açık, herkesin anlayacağı bir ifadeyle, bir üsluple bunları evet. açıklamış oluyor.
Yani bazı konular var, herkesin bilmesi gerekiyor. Çünkü ya farz ya haram, önemli konular. Bu konuları Cenab-ı Hak açıkça, beyin bir şekilde ifade ediyor. Bazı konular da var. Bilgiyle ilgili, işte gaybla ilgili veya gelecekle ilgili, zamanla ilgili, haberlerle ilgili. Bu konular bilse de olur, bilmese de olur. Çok pratik hayatta çok fark etmediği için bunlarda bazen müteşabihler olabiliyor. Kapalı şeyler
ya, işin
olabiliyor.
Ehli.
İşin ehli bilecek, anlatacak halka belki.
İhtiyaç oldukça
O ihtiyaç, o tür hususlarda beyinat olmayabiliyor belki, müteşabih olabiliyor. Değişik hikmetlerle tabii, Cenab-ı Hakk'ın farklı hikmetleri, ama bu tür konular, farzlar, haramlar, pratik hayatla ilgili, miras konusu olsun, işte o konularla ilgili önemli konularda Cenab-ı Hak açıkça ifade ediyor. Herkes bunu kolayca anlasın diye. Bu surenin başında da bu şekilde, bu surede açık ayetlerin olduğu, açık hükümlerin olduğu.
Bir zaten hocam lealiküm tezekkerun onu söylüyor.
Evet.
Evet, ya bizim demek istediğimiz Yüce Rabbimiz orada beyan buyurmuş zaten.
Bir kelimeyle.
Evet, yani niçin ayeti beyine lealiküm tezekkerun, dikey tezekkeru demek.
Evet.
Yani anlayabilirsiniz diye. Oradaki ilahi hükümleri, Allah'ın emirlerini, murad-ı ilahi anlayıp, gereğini yapıp Ondan evet. sonra oradan ona göre davranabilirsiniz diye böyle yaptık diye Cenab-ı Hak. Evet. Yoksa ya Rabbi çok kapalı ayetlerdi, hükümlerdi, anlayamadık, bilemedik. Bir şey yapamadık, bilemedik evet. demeyesiniz diye. Bir de hocam bu ayet-i kerimede tabi buyurduğunuz gibi suratun enzelnaha burada giriş kısmında indirilen bu surenin önemine Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Çünkü sureyi başa alıyor.
Evet.
Mesela inna enzelnaha diye surate diye bir ifade kullansaydı biz mesela bu sureyi indiriyoruz, indirdik deseydi yine bir bilgi vermiş olurdu ama bu kadar vurgu olmazdı.
Evet.
Arapça açısından surenin baş tarafına suratun kelimesini alıyor. Suratun.
Evet.
Suratun. Hatta işte bu hazihi suratun.
Evet.
Bunun da müptedası gizli diyorlar. İşte bu bir suredir.
Evet.
Bu bir suredir. Öyle bir sure ki enzelnaha biz onu indirdik. Yani vurgu bakımından
evet.
yani sure kelimesinin en başta çekilmesi, birinci kelime yapılması yine bu Nur suresinin önemine dikkat çekiyor.
Bu diller ve işte Allah'ın ayeti diyorlar hocam, mucizevi bir şey. Bu dillerde işte kelimenin öne alınması, sona alınması, elif lamı kullanılması, elif lamı kullanılması,
işaretleri,
noktalama işaretleri hepsinin böyle çok derin manaları oluyor. Her dilde var bu. Arapçada daha kuvvetli tabii ki. Türkçede de var. Vurgular, şunlar bunlar, işte hangi kelimenin yanına geldiği, nerede kullanıldığı. Onun için bu Kur'an-ı Kerim'i de her bir kelimenin, her bir harfin ayrı ayrı manaları oluyor, ifade ettiği şeyler oluyor. Bunlar hepsini mealde göstermek mümkün olmuyor tabii ki. Hani Kur'an mealde yeter bize diyenler oluyor bazen, mealden hüküm çıkaranlar falan. O pek çok şey, yüzde belki 99'u ifade edilemiyor onların. Ama onları açıklamak için işte ciltlerce tefsirler yazılmış uzun uzun.
Hocam vurguların bile ne kadar manaya şey oluyor, katkısı oluyor. Her evet. dilde bu var. Hani meşhur bir söz var ya, oku baban gibi, oku adam ol baban gibi,
eşek olma.
evet. Şimdi orada baban gibi de virgül koyarsan farklı bir anlam oluyor. Şey, oku adam ol, baban gibi eşek olma dediğin zaman
başka mana.
başka mana olmuş oluyor. Yani orada bir vurgu, bir virgülün yanlış yere konması babayı ya adam yapıyor veyahut da merkep yapıyor
evet,
yani.
Evet. Çok büyük değişiklikler.
Yani büyük değişiklikler oluyor. Birincisinde çok büyük bir övgü varken,
evet.
yani okuyup adam olmak gibi bir övgü varken, ikincisinde merkep olmak kadar bir düşük seviye evet. Söz konusu ediliyor. Dolayısıyla her dilde olan bu şey Arapçada daha güçlü bir şekilde. Bir de Arapçayı İ'caz seviyesinde, yani insanların gücü yetmeyeceği bir belagat-ı fesahat seviyesinde kullanan Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca
evet.
burada o çok daha önem arz ediyor. Yani kelimenin öne alınması, sona alınması, oradaki şu harf-i cirindi, bu harf-i cirindi kullanılması olması, böyle evet. onların hepsinin işi bilenler tarafından çok dikkatle itinal seçildiğini ve çok önemli anlam ifade ettiğini görüyoruz.
Görüyoruz, evet. evet.
Dolayısıyla bu ayet-i kerimedeki süreyle alakalı enzelnaha ve farznaha, enzelna fiha gibi fiillerin kullanılması da her birisi surenin, Nur suresinin, buradaki ayet-i kerimelerin fevkalade önemli, dikkate şayan, mühim ayet-i kerimeler olduğuna ayrı ayrı vurgu yapıyor oradaki fiiller, kelimeler.
Allah tarafından geldiği vurgulanıyor. Yani bu hükümler Allah'ın hükümleridir.
Biz diyor çünkü hocam evet. biz indirdik. Biz farz kıldık. Orada ayeti biz indirdik. Ayetleri evet. biz indirdik. Halbuki Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğunu zaten biliyoruz. Yani evet. Allah biz yaptık demese bile ayet ise, Kur'an'da ayet ise bu Allah'ın kelamıdır.
Allah'ın
emridir. Buna rağmen yani üç defa peş peşe biz indirdik, biz farz kıldık, tekrar biz ayet indirdik diye o biz sıgasıyla, ki o tazim ifade ediyor Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki inna nahunlar, tazim sıgasıyla biz yaptık buyurması, buradaki hükümleri siz o gözle dinleyin, o kulakla dinleyin, daha çok ihtimam gösterin anlamında vurgulamış
evet.
oluyor. Muhterem dinleyenleriz, Nur suresi hakkında kısa bir giriş yaptık ve birinci ayet-i kerimede de Cenab-ı Hakk'ın böyle bir sure indirdiğini, burada ayetler indirdiğini, apaçık ayetler ve bu ayetleri anlayıp gereğince yaşamamız gerektiğini de birinci ayet bahsetmiş oldu. Şimdi ikinci ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz maalesef toplumumuzda da açık veya gizli yaygın olan, yaygınlık gösteren ve tedavi edilecek yerde tam tersine günden güne daha da böyle artan, marazı artan bir hastalık gibi yaygınlık gösteren, yayılmasını da sağlayacak unsurların günden güne daha da artmış olduğu bir problemi ayet-i kerime gündeme getirmiş oluyor. Zina meselesini. Ama burada Cenab-ı Hak zina etmeyin, zina yaklaşmayın gibi bir ifade kullanmıyor. Çünkü onunla ilgili daha önce ayet-i kerimeler gelmişti. Hı-hı. Mesela İsra suresi Mekke'de inen diye bir ayet-i kerime. Orada Cenab-ı Hak hatta Miraç'ta indiği de söyleniyor. Cenab-ı Hak orada وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا buyurmuştu. Yani zina etmeyin değil, zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çok kötü bir günah, büyük bir günahtır ve çok kötü bir yoldur diye buyurmuştu.
Evet.
Yine Cenab-ı Hak Furkan suresinde müminlerden bahsederken وَلَا يَزْنُ onlar zina etmezler gibi zinanın kötülüğüyle ilgili olarak ta ilk dönemden, Mekke dönemi itibaren bunun fahiş bir günah olduğu, kötü bir yol olduğu ifade ediliyor ve yasaklanıyor. Yani zinanın yasaklanması çok geç bir zamanlara kalmıyor hocam.
Evet.
Yani Mekke döneminde ilk yasaklanan haramlar arasında zina da var.
Evet.
Ayet-i kerimeler, Mekke suresi ayet-i kerimelerde bununla ilgili ayetlerin yer aldığını görüyoruz. Yani Medine dönemine falan bırakılmış falan değil.
Değil, evet.
Evet, değil. Bu bütün dinlerde yasaklanmış olan bir şey. Kötü bir yol. Dolayısıyla bunun kötü bir şey olduğunu zaten insanlar da biliyorlar.
Yani her akıl bunu kötü olduğunu zaten bilir, anlar ama bugün ne hikmetse akıllarına perde çekenler bunun hala normal olabileceğini iddia etmeye çalışıyorlar. Kötü olduğunu anlamak istemiyorlar. Yani bunlar akıllar yok değil de nefisleri akıllarını örtmüş.
Hocam fıtratları bozulmuş diyelim
evet,
hocam.
Yani.
Fıtratları bozulmuş. Hani bir delikanlı ile alakalı Resul Efendimizin çok güzel bir bu Mekke döneminde olan bir hadise ve bir delikanlıyı zinadan uzaklaştırıcı Resul Efendimizin bir yaklaşımı var. O da geliyor delikanlı, bilen maruf bir şey ama insan düşünmeye sevk eden bir özelliği evet. var bu şeyin.
Evet.
Çoğu zaman bu işin içinde olan insanlar bunu düşünmüyorlar.
Evet.
Yani bak işin bu tarafta var dediğin zaman adam diyor ki ya ben onu hiç düşünmemiştim veya hı. böyle. En azından bir düşünme şeyi başlıyor insanda.
Evet.
Şimdi geliyor bir delikanlı, Resulullah Efendimizin huzuruna getiriyorlar. Diyor ki benim ya Resulullah bir problemim var diyor. Onu size arz etmek istiyorum falan. Buyur diyor. Diyor ki ya Resulullah diyor ben de bir delikanlıyım diyor. İşte şehvetim galeyana geliyor. Bana müsaade et diyor. Ben diyor zina etmek istiyorum diyor. Bunu söylüyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a. Etraftaki insanlar ya sen nasıl Resulullah söylersin böyle bir şey. Evet. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Yani karşısında Resulullah falan. Resulullah Efendimiz yok diyor. Bırakın diyor. Kendi haline bir şey yapalım diyor. Meseleyi bir müzakere edelim.
Evet.
Delikanlı talebini dile getiriyor. Sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bak diyor ben sana diyor söyleyeyim diyor. Senin diyor annen var mı diyor. Var diyor. Senin kız kardeşin var diyor. Senin halan var. Senin teyzen işte böyle akraba olan hanımları soruyor. Sonra diyor ki sen efendim bir başka yabancı bir erkeğin senin annenle kız kardeşinle işte şununla bununla bu şenif fiil işlemesine boşuna gider mi? Nasıl karşılarsın? Ya sonra mümkün değil. İstemem diyor.
Evet.
Bu diyor hiç diyor benim kaldıracağım bir şey değil diyor ki Araplar zaten biraz o tür şeylerine çok düşkün insanlardı.
Evet.
Ama diyor sen diyor bu düşündüğün şey diyor ya birisinin bir akrabasıdır ya kızıdır evet. annesidir falan. Kendini yapılmasını istemediğin bir şeyi nasıl sen başkasına yapabileceksin? O uygun olur mu?
Diğer insanlar da istemezler.
Diğer insanlar istemezler. Onlar da çünkü namusları var, onun haysiyetleri var. Deyince delikanlı tamam ya anladım diyor. Ben buradan bu işten vazgeçiyorum diyor. Evet. Ve Efendimiz ona dua da ediyor. Delikanlı dua da ediyor. Şimdi aslında bütün günahlarda böyledir. Haksızlıklarda diğer efendim hak yemelerde böyle olduğu gibi Kişinin iffetli olmasında da aslında bunun çok büyük ehemmiyeti var.
Evet.
Yani insan bir başka birisinin hakkına saygılı olmak istese, ona göre ne yapar? Ona göre kendine çekidüzen verebilir. Dolayısıyla İslam bunu ta ilk günden itibaren bu kötü olan, ahlaki yönden fevkalade zararlı olan bu şeyi çok geç bırakmadan, geç zamanlara kalmadan ilk dönemlerde, Mekke döneminde ilk ayetlerde hemen belki tevhidden sonra hocam bu günahı yasaklıyor. İçki gibi değil.
Evet.
Yani bir faiz ve içki gibi değil hocam bu şey. Zina suçu. Onu
büyük kötülük. Evet,
büyük bir kötülük ve onu daha önce öncelikli olarak yasakladığı haramlar arasında yer alıyor.
Yani başkaları da istemezler diyor Efendimiz. Şimdi diyorlar ki işte kendisi 18 yaşından büyükse, kendi rızası varsa kim ne diyebilir diye. Olabilir, bir insan yanlış bir düşünceye kapılabilir, hata edebilir ama o sadece kendi başına bir insan değil, bir ailenin ferdi. Onun babası var, annesi var, akrabası var. Belki kendisi bir hata düştü ama bütün ailesinin şerefini lekelemeye hakkı yok. Yani onun için sadece kendi razı oldu, işte kendi iradesiyle yaptı demekle işin içinden çıkamayız yani. Onun için de herhalde onu da yaygara yapıyorlar ya, işte biz kimsenin namusu değiliz, biz kimseye bağlı değiliz falan gibi. Oradan da sıyrılmak
istiyorlar.
Halbuki orada işte burada gördüğümüz gibi bir insan etrafıyla beraber bir insan. Tek başına bir varlık değil yani, ortada kalmış bir varlık değil. Onun hep yakınlar var. Onları da korumak durumunda. Onların da durumlarına dikkat etmek durumunda. Eskiden hani böyle Anadolu'da hala vardır bazı yerlerde ama kız istendi mi derler, soralım amcasına, halasına, dayısına. Bizi falan aile kızımız istiyor. Acaba bize uygun mu değil mi? Yani biz sadece anne baba kendisi karar vermezdi yani. Aileye sorarlardı. İşte bütün aile büyükleri tamam, bizim şerefimizi bu lekelemez. Çünkü birbirine bağlı insanlar yani. İyi günde de kötü günde de insanlar hep akrabasıyla beraber, onlara bağlı, onlarla birlikte bulunuyor. Öyle olunca bir iş yaparken de onların da durumunu düşünmek durumunda. Yoksa böyle bazı edepsizlerin dediği gibi biz kimsenin namusu değiliz, ahlakı değiliz diye kendilerini hayvan gibi affedersiniz sokağa atmalarıyla iş bitmiyor yani. Onlar öyle düşünse bile öbür taraf öyle düşünmüyor. Tabii onlar belki başını öne eğiyor, yüzünü insan içine çıkamıyor belki. Bu tür şeyler oluyor. Bunlar da insan olanların düşünmesi gerekiyor tabii ki.
Şimdi hocam okuyacağımız ayet-i kerimede, bu ayet-i kerime Yüce Rabbimiz burada tabi zina suçunu işleyen ve zina ettiği sabit olan, şahitlerin şahitliğiyle sabit olan kişilere verilecek cezadan bahsedecek Cenab-ı Hak.
Evet.
İşte celdi cezası olsun, sonra Resul Efendimizin hadisleriyle hareketle evli olanların rejim cezası olsun ki onu biraz konuşacağız ilerleyen zamanlarda. Yani bir cezadan bahsediyor.
Evet.
Cezadan bahsediyor. Artık suç işlenmiş, kişilerin suçları sabit olmuş ve onlara verilecek cezadan bahsediyor ve bunun uygulanmasını istiyor ayet-i kerime.
Evet.
Fakat siz de çok güzel ifade buyurdunuz. Yani öncelikle bu kişilerin bu suçu işlememesi için, işleyecek bir zemin bulmaması için ve kişileri bu suçu işlemekten koruyacak şeylerin yapılması için daha farklı düzenlemeler gerekiyor.
Evet.
Bu artık sonuç ortaya çıkmış. Adam suçlu, diyor ki bu cezayı verin diyor.
Evet.
Ama yani Kur'an-ı Kerim sadece suçluyu cezalandırmayı emreden bir kitap değil.
Değil.
Ya ben karışmam. Yani adam ne yaparsa yapsın ama suçu işlediği zaman ben bu cezanın verilmesini isterim demiyor.
Evet.
Demiyor. Yani öncelikle bunun bu bataklığın kurtulması, bunun yollarının kesilmesi, seddüzzerai dediğimiz gibi insanı bu kötülüğe sevk edecek yolların kapatılması.
Evet.
Bununla ilgili hukuk düzenleri yapılması, eğitimin ona göre efendim ayarlanması, böyle artık insanların bu suçu işleyecek bir ortam ve zemin bulmaması gerekiyor.
Evet.
Öncelik buna vermek lazım. Yoksa hiçbirisine karışmayacaksın. İstediğin gibi eğitim hayatın olsun, istediğin gibi sokak hayatın olsun, istediğin gibi işte bir iş hayatın olsun, işte okul hayatın olsun ama
cezasını çek.
Yani sonra efendim böyle bir şey yaparsan cezasını, ben cezasını veririm falan. Hiç İstanbul öyle bir şey yapmıyor hocam.
Evet, bu merhametsizlik.
Evet, bu, evet, bunu yapmıyor. Yani onların bütün yollarını kapattıktan sonra iyice suçun işlenmesini azalttıktan sonra diyelim ki yine insanlar diyelim işlediler, o zaman da cezayı öngörüyor. Evet. Vazgeçir yani insanları bundan vazgeçirmek üzere nihayetinde bir cezada öngörmüş oluyor. Bunu böyle anlamak lazım.
Evet.
Onun diğer yapılacak çalışmaları dikkate almayıp da sadece İslam'ın cezası, ceza tarafını görecek olursak o İslam haksızlık olur.
Tabii.
Kur'an-ı Kerim haksızlık olur çünkü yüce dinimizin böyle bir şeyi yok.
Tabii.
Böyle bir şey yok. Yani bin tane nasihat ediyor. Bak şunu şöyle yapın, şunu şöyle yapın, şunu yapın, yapın, yapın diye efendim nasihat ediyor diyor. Sonra bütün bunlara rağmen hala suç işleniyorsa, devam ediyorsa yani bunu da kesmek için, ortadan kaldırmak için böyle bir ceza uygulayın evet diye söylüyor.
O hadis-i şerif var ya hocam, öğretmedin, karnını doyurmadın, bir de ceza veriyorsun.
Evet.
Çocuk çok acıkmıştım diyor, işte ağaçları taşlıyordum, hurma ağaçlarını, bahçenin sahibi geldi diyor, ekinlerden, buğdaylardan torbamı doldurmuştum diyor. Geldi diyor, beni dövdü, torbamı, eşyalarımı da aldı diyor. Sonra da Resulullah Efendimiz şikayet etti. Peygamber Efendimiz de bahçe sahibine kızıyor. Diyor ağaçta doyurmadın, bilmiyordu, öğretmedin. Ondan sonra ceza veriyorsun.
Tabii de dövüyorsun, de dövüyorsun. O da yetmiyor. Resulullah Efendimiz'e getiriyor. Diye.
Önce bir öğreteceksin dersin. Bu bak, başkasının bahçesine girilmez, alınmaz. Ama benim ihtiyacım var, karnım aç, fakirim, öleceğim. O zaman bir merhamet, Allah'ın bir infak emri var, zekat, sadaka emri var. O zaman bir karın doyuracaksın. Karın doyurduktan sonra hala yapıyorsa o zaman tamam, cezasını vereceksin. Ama öyle olmazsa direkt hemen aç mıdır, susuz mudur, bilgisiz midir diye düşünmeden ceza kesilmiyor.
Evet. Yani. Dolayısıyla hocam bu şeye girmeden önce yani İslam'ın eğitim anlayışı.
Evet.
Yani İslam'da çocukların terbiyesi nasıl olacak? Onunla ilgili İslam'ın eğitimle, öğretimle alakalı prensipleri, ahkamı, direktifleri. Aile hayatı nasıl olacak? Onunla ilgili İslam'ın bize öğrettikleri.
Evet.
Sonra ihtilatla alakalı İslam'ın hükümleri.
Evet.
İşte haram, helal noktasında Müslüman nasıl olacak?
Evet.
Bununla ilgili yapılacak bütün hukuki düzenlemeler.
Evet.
İslam'ın örtünmeyle alakalı hükümleri.
Evet.
Yine İslam'ın diyelim ki böyle insanları cinsi suçlara teşvik edecek reklamlar, propagandalar, şarkı, türkü, içki gibi
göz kulakla
ilgili hükümleri.
Hükümler.
Yani o kadar farklı düzenlemeler var ki.
Evet.
Hem terbiyevi hem hukuki.
Evet.
Var ki bunlar iyice anlaşılıp tatbik edildiği takdirde, yaşandığı takdirde zaten efendim böyle şeyler yani
cezaya gerek kalmayacak.
Kalmayacak derecede bunlar efendim ortadan kalkacak.
Evet.
Kalkacak. Yani İslam bataklığı kurutmanın yolundadır. Evet. Bataklığı kuruttan sonra artık o sinek falan orada yaşaması mümkün değil.
Evet.
O şekilde.
Yani kıyafeti düzenliyor. Sonra gözünü koru diyor. Konuşmana dikkat et. Cazip konuşmalara dikkat et diyor. Gözünü, kulağını, kıyafetini, her şeyini ayarladıktan sonra ondan sonra ancak cezaya geliyorsa her şey bir önce tanzim ediliyor yani.
Evet. Yani bu ön bilgiye ihtiyaç var da çünkü hemen zaniyeti ve zaniyeti tecridu. Cinayetlere celde olun. Şöyle böyle yapın gibi ayet-i kerimeyi hemen okuduğumuz zaman insanlarda böyle bir şey akıllarına geliyor.
Evet.
Yani İslam hemen işte
cezadan alır.
Hırsızın elini kesin. Zinayetini dövün veyahut da recmedin. İşte şunu yapın hemen öldürün gibi hep had cezalarını
evet
şey yapan, ceza veren ama onun dışında başka bir şeye karışmayan bir dinmiş gibi böyle bir yanlış algılama söz konusu olmasın diye hocam arz etmiş olduk.
Evet hocam.
Kıymetli hocam, bugünkü vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Burada biz Nur suresine bir giriş yapmış olduk. Ve birinci ayet-i kerimede de Nur suresine alacağımız ayetlerin bizim aile, toplum hayat açısından özellikle iffet ve namus açısından ne kadar ehemmiyetli olduğuna dair bir vurgu vardı ayet-i kerimede. Onu ifade etmeye çalışmış olduk. İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder. Kalan vakitlerde oradan devam ederiz.
İnşallah.
Muhterem dinleyenlerimiz, programın sonuna gelmişken tekrar siz değerli dinleyenlerimize canı gönülden teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hürmetlerimizi sunuyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.